Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 11.
Hiç fark etmedim diyordum. Gündüzleri fark etmiyorum. Onun muayenehanesinin yakınlarında uzun koridorda bir daire kiralıyorlardı. Andreas her şeyi organize etmişti. Hiçbir şey eksik değildi. Birlikte yeni bir yaşam diye düşünüyordum. Glenny'den artık bahsetmiyordum. Zira annem kendisinin de aynı şekilde üzgün olduğunu söylüyordu. Bir köpeğimiz olmadığı için. Onun hep bir köpeği olmuştu ve Glenny'den ayrılmak onun için de çok korkunç olmuşmuş. 2 hafta sonra bugünü Ellie teyzede geçirmem söylendi. Keyfi bozuktu ve kızgındı. Daha annen geri gelir gelmez senin eşyalarını aldı ve siz kaybolmuştunuz. Ama şimdi seni burada tekrar görmek çok rahatlatıcı. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum ve ona bakmaya cesaret edemiyordum. Saat 6'da beni tekrar eve götürüyordu. Yeni dairemizin kapısını açtığımda küçük bir Airedale Terrier uzun, beceriksiz bacakları üzerine sıçrıyor ve koşuyordu. O uzun ve cilalanmış koridorda ileri geri koşup duruyordu. İkide bir dengesini kaybedip çenesinin üzerine düşüyordu. Sadece yeniden kayıp yere düşmek için doğruluyordu. Şaşkınlık içinde ona doğru gittiğimde Andreas geldi ve "Annene yeni aldığım köpek nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Adı Rex. Safkandır. Çok güzel ve komik değil mi?" dedi. Anneciğim bu yeni gelene bakmaya doyamıyordu. Daha sonra onu yeni yatağa oturtuyorduk. Rahatı için en iyi şekilde hazırlanılmıştı. Biz dışarıya yemeğe gidiyorduk. Biz bu 2 hafta içerisinde çok şeyler başardık diyordu annem memnuniyetle. Yeni bir yuva, yeni bir köpek ve şimdi de senin için harika bir kız pansiyonu Olivia. Ben kaşığımı elimden düşürdüm. Yarın stada görmeye gidiyoruz. Orası İsviçre'nin en modern ve en pahalı genç kızlar enstitüsü. Yarın mı? Sadece bakmak için darling, babanın firması masrafları karşılayacak. Oraya gitmek zorundasın. Bak bu benim elimde değil. Babanın firması ve kanun beni seni eğitmede çaresiz bırakıyor. Onlara göre senin kendi yaşında genç insanlara, genç kızlara ihtiyacın var. Orada çok mutlu olacaksın biliyorum. Ve sen böyle bir fırsattan dolayı minnettar olmalısın. Üzgün görünüyordu. Anneciğim, senle çaresizlik, sen dünyanın en muhteşem annesisin. Beni senden alamazlar ya. Senin ne kadar iyi bir anne olduğunu ben biliyorum. Bunu onlara söyleyeceğim. Bana bakıyor ve düşünceli bir halde gülümsüyordu. Andreas ona bakıyordu. Çok etkilenmişti ve o büyük pembemsi çilli pençesini annemin küçük bronzlaşmış elinin üzerine koyuyordu. Başka seçim hakkımız yok canım diyordu. Tüm bu dışarıdaki dar kafalı ve bizi yargılayan insanlar sadece kıskanıyorlar. Bizim günah işlediğimizi ve ahlak dışı yaşadığımızı düşünüyorlar. Bu yüzden de senin için uygun değilmişiz. Senin gitmen lazım. Annem diyordu ki, başka kızlar, arkadaşlar, kayak yapmak, dağ havası, iyi ve geniş bir eğitim senin için bir teselli olacak. Başka çıkış yolu göremiyordum. Yine bir vedalaşma. Bir kez daha bir köpek kalabilecekti ve ben gitmek zorundaydım. 7. Gstaad. İsmi bile zor telaffuz ediliyordu. Kent dükünün Leroy's'ta okula gittiğini ve birçok ünlü insanın ve artistin Gstaad'a büyük rağbet gösterdiklerini anlatıyorlardı. Ben dünyanın her tarafından toplumun üst kesimlerinden gelen kızlarla bütün bir yaşam boyunca sürecek olan arkadaşlıklar kurabilecektim. Bu heyecan verici gibi gelmiyor mu? Bunların benim için yeni dertler, ayrılık ve defalarca dışlanmaktan başka bir anlamı yoktu. Tun, Spies ve Svalsimlen üzerinden Gstaad'a gidiyorduk. Çevreye dikkat etmemek mümkün değildi. Zira dağlar, göller ve köyler şelalleriyle nefes kesici güzellikteydiler. Genç kızlar enstitünün yolunu buluyorduk. Orası dev gibi 3 katlı güneşten solgunlaşmış bir şaleydi. Parıldayan kar kümeleriyle kaplı dağlara dönmüş tüm balkonlarında pembemsi ve kırmızı çiçeklerle işlenmiş çiçek saksıları asılıydı. Bir an için kurumlu Bradford'un resmini bu görüntünün arasına sıkıştırdım. Bir bayan bize kapıyı açıyordu. Giriş salonu çok etkileyiciydi. Tahta kaplamalar güllerle boyanmıştı. Sandıklar ve dolaplar dekorla uyum içindeydiler. Nereye bakarsak bakalım antikalar vardı. Bakır gravürler ve tablolar asılıydı. Madame bize gülümsüyordu ve sıcak kalpli gibi görünüyordu. Bu nedenle anneme, "Anneciğim, ondan beni yemek yemeye zorlamamasını rica et lütfen," demeye cesaret ediyordum. "Aptalcık." Annem benim adıma özür diliyor ve ona Fransızca kötü bir çocukluk tecrübesinden dolayı insanların beni yemek yemeye zorlamalarından korktuğumu açıklıyordu. Madame bana dönerek arkadaşça, "Bu konuyu hiç merak etmenize gerek yok. Acıkırsanız yersiniz, yoksa yok. İstediğiniz kadar da yiyebilirsiniz. Hoşunuza giden yemeği kendiniz alabilirsiniz," diyordu. Birden kapı çalındı. Açık mavi gömlekli, yakışıklı genç bir adam daldı içeriye. "Affedersiniz madam," bize dönüyordu ve ben ömrümde gördüğüm en mavi gözlere bakıyordum. Rahat bir tebessümle, "I don't like your hair but I miss you," dedi. "Saçlarınızdan hoşlanmıyorum ama sizi özledim." Benim ağzım açıktı. Herkes kibarca gülüyordu. Ben ilk defa saçımı perma yaptırmıştım ve kendimden çok emindim. Bu adamın böyle garip şeyler söylemesine hayret ediyor ve ona soruyordum. "Niye benim saçlarımdan hoşlanmıyorsunuz?" Yanlış anlama açıklığa kavuştuğunda rahatlamış kahkahalar yankılanıyordu. O Hollandalı şivesiyle tavşan gibi koşuyordum ama sizi kaçırdım demişti. Bizim trenle geleceğimizi sandığı için boşu boşuna bizi karşılamak için istasyona koşmuştu. Diğer dört kız bugün orada bulunan ve kendilerini madama tanıtmak isteyenler bana oranla oldukça yetişkinlerdi. Hepimiz farklı ülkelerden olduğumuz için anlaşamıyorduk. Karşılıklı tanışıp tebessüm etmekle kaldık. Okulda çoğunlukla Fransızca konuşuluyordu. Benim 3 hafta içerisinde okula başlayabilmem kararlaştırıldı. Bir sürü şeyin alınması ve ismimin işlenmesi gerekiyordu. Neredeyse bu güzel, sakin ortamda bulunan okula girdiğime seviniyordum. Banyolu, balkonlu, jimnastik salonlu odalardan çok etkilenmiştik. Okul bizi hayrete düşürmüştü. Annem, "Görüyor musun Ole?" diyordu. Annen her şeyin en iyisini biliyor ve sevgiyle kolumu sıkıyordu. "Patene, kayaklara ve iyi çizmelere ihtiyacı var," diyordum adam. "Kayak pantolonu, kazak ve anoraklar buradan ısmarlanabilir. Zira onlar mavi, beyaz, kırmızı okul formasının bir bölümü sayılıyorlar. Yaşasın Fransa. Gece elbiselerine de ihtiyacı var diğer okullarda ve palas otellerde verilecek balolara gidebilmek için. Muhtemelen spor giysilere de ihtiyacı olacak. Bu tabii ki de ata binip binmeyeceğine de bağlı. Tenis veya hokey oynamak isteyip istemediğine de. Kendimi sinirli ve korkak hissetmeme rağmen sevinmiş olmalıyım. Bununla nasıl başa çıkacağım diye soruyordum kendi kendime ve Bay Ivo Van Landers diye tanıtılan yakışıklı öğretmene doğru bakıyordum. Madamın fazla vakti yok gibiydi. Bu nedenle hemen vedalaşıyorduk. Basel'e geri dönüş yolculuğunda kendimi gelirkenkinden çok daha iyi hissediyordum. 3 hafta sonra yine okuldaydım ve yeni öğretmenim tarafından selamlanıyordum. "Hello, Yorkshire'dan gelen genç İsviçreli bayan," derken bana gülümsüyordu. "Her sabah size özel Fransızca ders vermem lazım ki dile yetişesiniz. 2-3 haftaya kadar bayan bir Fransızca öğretmeni geliyor, gramer ve telaffuz öğretmeye. Ben o zaman edebiyat derslerini üstleneceğim. Molière, La Fontaine, Victor Hugo, Sartre ve André Gide, klasik ve modern edebiyat, harika şeyler. Her günkü derslere seviniyor ve çalışarak öğreniyordum. O benim başarımdan memnundu ve iyi öğrenen birini öğrendiğiyle coşturan biriydi. Harika görünüyordu ve baharatlı bir tıraş losyonu kokuyordu. Benim için en önemlisi ise benden gerçekten hoşlanıyor görünmesiydi. Günlerden bir gün bana, "Niçin bazı günlerde çok bitkin oluyorsunuz?" diye soruyordu. "Bugün çok soluk ve çökmüş görünüyorsunuz." Sanki beni dövmüş gibiydi. Benden hoşlanmaktan vazgeçebilirdi. Dirençli ve neşeli olmak için daha çok çaba harcamalıydım. Sık sık insanları güldürmeye çalışıyordum. Tepki göstermedikleri zaman da kendi kendime aptal olduğuma, ne akıllı ne de sevilmeye layık olduğuma inanıyordum. Diğer kızların işi daha kolaydı. İnsan kendini onların yanında daha rahat hissediyordu. "Zor uyuyorum," diye cevaplıyordum ve Fransızca fiillerin çekimine başlıyordum. Geceler gittikçe daha fazla dehşetli oluyordu ve ben hep daha az uyuyordum. Uykudan korkuyordum, zira o zaman karabasanlar geri geliyordu. Kendimi onlardan koparmak, oyalamak için Ivo Van Landers ve benimle ilgili çılgın hayallere dalıyordum. O beni depremlerden, sel baskınlarından, kasırgalardan, yangından ve çığlardan kurtarıyordu. Beni emniyetli bir yere götürüyor, yaralarımı sarıyor ve beni yatağa götürüyordu. Beni sıkıca tutuyor ve teselli ediyordu. Nihayet saat 3 veya 4'te 2 saat sonra tekrar titreyerek ve ağlayarak yeniden uyanmak için uyuyordum. Sabahın alacakaranlığında banyoya koşuyor, şişmiş göz kapaklarıma soğuk su vuruyor, endişeyle kahvaltıdan sonraki derste kendimi güzel göstermeye çalışıyordum. Her geçen gün ellerimin titremesini ve ani ağlama ihtiyacımı kontrol altında tutabilmek biraz daha zor oluyordu. Günün birinde oldu. Kelimeleri öğrenmemiştim. Kendimi fiillerle küçük düşürüyordum ve geçmiş zamanı hala anlamıyordum. Ivo sabırsızlanıyordu. Ben hıçkırmaya başladım. Bastıramadığım şiddetli tepkime şaşırmış bir halde bana doğru geliyordu. Ne yaptım ki? Ne oluyor size? Siz buraya öğrenmek için geldiniz ve ben de size bu dili öğretmeye çalışıyorum ki diğer kızlar ve öğretmenlerle konuşabilirsiniz. Fakat siz de üzerinize düşen kısmını yapmalısınız. Başlangıçta çok iyi gidiyordu ancak başarınız gittikçe azalıyor. Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Hayır diye bağırıyordum. Uyuyamıyorum ve kendimi berbat hissediyorum. Utanç içinde devam ediyordum. Uyuyamıyorum, uyusam da korkunç karabasanların istilasına uğruyorum. Yanıma oturuyordu. Anlatınız bana, belki size yardım edebilirim. Başlayınız. Bir sinek vızıldıyor ve hep yeniden cama çarpıyordu. Ben önümde duran beyaz kağıda ve benim üzerine boyadığım kalın siyah daire ve çizgilere bakıyordum. Anlatınız diye arkadaşça bir sesle beni cesaretlendiriyordu ve ben başlıyordum. Rüyamda ben küçük bir kediciyim. O kadar küçüğüm ki beni ezebilirler diye korkuyorum. Etrafta dolaşıyorum. Yüksek yeşil otların içine giriyorum ve mevsim yaz. Harika kokuyor. Yukarıda kelebekler uçuşuyor. Altın başaklarım ne yaban papatyalarının üzerinde. Onları aşağıdan seyrediyor ve orada kalabilmeyi diliyorum. Bu cenneti kimse bozmamalıydı ve bana kötülük etmemeliydi. Benim gibi. Asla kelebeklere eziyet etmeyi düşünemem. Yüksek otlar tüylü karnımı okşayıp kaşındırıyorlar. Yere boylu boyunca uzanıyor, patilerimi geriyorum. Toprağa tırmıklıyorum ve ileriye doğru sürünüyorum. Yuvarlanıyorum ve beyaz karnımda güneşi hissediyorum. Kendimi özgür hissediyorum, gevşemiş. Ve sonra onu duyuyorum. Her defasında aynı anda her şey kötüye dönüyor. Boğuk sesler. Ben boğuk sesler duyuyorum. Sıçrayıp saklanıyorum, siniyor ve bekliyorum. Yaklaşan adımlar bana korku veriyor. Öyle korkuyorum ki kaçmaya başlıyorum ancak o da arkamdan avlanıyor. Ta ki bir havuza gelinceye kadar koşuyorum. Onun etrafını dolanacak zamanım olmuyor ve ben içine atlıyorum. O çok derin ve baş aşağı karanlığa, çimentonun üzerine düşüş, acıyla kıvranıp topallayarak bir köşeye çekiliyorum ve etrafımda sadece çimento görünüyor. Yakalandım. O kurt dişlerini gıcırdatıyordu ve pençeleri beni parçalamak istiyor. Sarı dişlerinin kokusu ve kokuşmuş nefesi yüzüme vuruyor, ağzı beni yutmaya hazır. Ona yalvarıyorum bana bir şey yapmasın diye, ona benden istediği her şeyi yapmaya hazır olduğumu söylüyorum. Her şeyi diye haykırıyor ve her tarafa yankılanıyordu. Evet, her şeyi diye cevaplıyordum. Beni boynumdan yakalayıp havuzun ortasına çekiyor, ye bunu diyor. Önümde dev gibi bir tabak dolusu çorba görüyorum. Yeşil, sümüğümsü ve kokuyor. Tabağın kenarına çömelip onu içmek zorundayım, yalamak, bitirmek. Yut o şeyi diye bağırıyor ve aynı o anda çorbadan bana doğru bir yılan sürünüyor. Onun benim ağzıma girmek istediğini biliyorum. O ağzımdan aşağıya süzülüp beni boğduğu anda uyanıyorum. Soluk soluğa kalıyorum ve kendimden geçecek gibi oluyorum. Titriyor, ağlıyor ve terliyorum. Hiç sonu gelmiyor. Artık uyuyamıyorum. Bay Landers, her defasında aynı şeyler yeniden oluyor. Sadece korkmuyorum, kendi kendime çok aptal geliyorum. Annem histerik olduğumu söylerdi. Buradaki diğer kızlar mutlu görünüyorlar. Öyle normal ve yetişkin. Onlarla karşılaştırdığımda kendimi aptal ve yalnız buluyorum. Ivo ciddi bir tavırla beni dinlemişti. Olivia, bugün saat 5'te çaydan sonra bana çalışma odama geliniz. Sizin için bir şey hazırlayacağım. Ve bir şey daha. Bana uyandıktan hemen sonra rüyalarınızı yazacağınıza dair söz vermenizi istiyorum. Rüyalarınızı ruhunuzdan çıkararak yazınız. Bu yetişkin olmanın bir parçasıdır. Deyiniz ki yarın Bay Landers'la bunun üzerine konuşacağım. O bana onları açıklayacak. Kendinize bunun normal olduğunu ve olgunlaşma dönemine dahil olduğunu söyleyiniz. İnsan geçmişini değerlendirir ve şimdiyle bir uyum içine sokar. Bu korkulacak ya da utanılacak bir şey değil. Ben size kendinizi anlayabilmeniz için yardım edeceğim ve bunu severek yapıyorum. Sinek nihayet dışarı çıkabiliyordu. Ben de rahat bir nefes alıyordum. Oh, şimdi iyi misiniz? Görüyor musunuz, siz kediyi temsil ediyorsunuz. Kendi gözünüzde aşağılık ve değersizsiniz. Ama siz aynı anda da kurtsunuz.
Ayrım sonu.